Ayrım 11.
Türk kentlerinin gelişmesi. Anadolu Türk kentlerinin tarihi gelişmesi. Kent sözü karşılığında İslamiyet'in Türkler tarafından kabulünden önce balık sözü kullanılmaktaydı. Özellikle Göktürkler ve Uygurlar kente balık adını vermişlerdir. Daha sonraları 11. yüzyılda Karahanlı Türkleri ve Oğuz Türklerinin balık kelimesi yerine kent sözünü kullandıklarını görüyoruz. Diğer taraftan 9. yüzyılda önemli eserler veren coğrafya bilgini İbni Kuhurdat Bih o tarihlerde Türklerin 16 kentinin bulunduğunu bildirmektedir. 10. yüzyılın ilk yarısında Türk kavimlerinden Oğuzların, Karlukların, Kalaçların, Edzgişlerin, Kırgız ve Oğuz Türklerinin kentleri bulunmaktaydı. Özellikle bu yüzyıllarda yazılan coğrafya eserlerinden Hudud-u Alem'de Uygur Türk ülkesinde 17 kentin bulunduğu ve bunların bir kısmının isimleriyle yerlerinin belirlendiği belirtilmektedir. 12. yüzyılda Doğu Türkistan'daki Koçu'dan aşağı Seyhun'daki Yeni Kent'e kadar uzanan geniş alanda hem yeni kurulan kentlerin hem de daha önce var olan kentlerin sayısı oldukça fazladır. 12. ve 13. yüzyılın ilk yarısında Oğuzlar'da yerleşik hayat tam anlamıyla benimsendiği için kentleşme olayı da kendisini iyice hissettirmiştir. 10. yüzyıl ortalarında Oğuzların belli başlı 3 kenti var iken 13. yüzyılda bu sayı 14'e yükselmiştir. Ancak bu kentleşme olayının Moğol istilasıyla birlikte yavaşladığı ve hatta bir müddet sonra yerleşik hayat tarzının terk edilmesi sonucu büyük kentlerin ekonomik ve kültürel fonksiyonlarını kaybettiklerini görmekteyiz. Anadolu Türk kentlerinin tarihi gelişmesini de şu şekilde belirtebiliriz. Anadolu yerleşme alanları hakkında bilgi sahibi olabildiğimiz bölgelerin başında gelir. Gerçekten de Anadolu'da bugünkü yerleşme alanları içerisinde ilk kuruluş tarihleri İsa'nın doğumundan 6800 yılına kadar giden kent ve kasabalarımız bulunmaktaydı. Çatalhöyük, Anadolu'da M.Ö. 6800 yıllarında 9000 kişinin yaşadığı bir yerleşme alanıydı. Diğer taraftan Türklerin Anadolu'ya girmelerinden önce meydana getirdikleri ulusların yerleşme sistemleri incelendiği zaman görülecektir ki son derece ileri ve gelişmiş kentlerde yaşamaktadırlar. Türklerin batıya doğru göçleri ve özellikle Anadolu'yu fethetmelerinden sonra buralardaki yerleşme alanlarının gelişmesini de etkileri altına aldıkları bilinmekteydi. Anadolu'daki kentler belirli yönlendirici ilkeler olmadığı için organik olarak gelişme göstermiş ve bu da geometrik şekillenmenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yine bu kentler kent merkezinin ortasında yer alan Cuma Camisi ile ona bağlı devamlı pazar yerinden oluşan iki ana elemana yer verirler. Bu kentlerde dikkati çeken bir özellik de surlar içerisinde bir yapı düzeninin varlığıdır. Anadolu'daki kentlerin özellikle küçük Türk kentlerinin çeşitli faaliyetleri merkezi olmak gibi bir fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlar sırasıyla ticari, idari, dini, kültürel ve sağlık hizmetleri şeklinde kendisini göstermiştir. Yine buralardaki kamu hizmetlerinin görülmesi oralardaki vakıflar vasıtasıyla olmaktadır. Anadolu'da özellikle 13. yüzyılda hızlanan kentleşme sonucunda ortaya çıkan kentler farklı büyüklükte de olsalar, düzenli bir bütünün parçaları görünümünü arz ederdi. Büyük ve önemli kentler geniş sokaklar, kalabalık çarşılar, cami, mescit, medrese, tekke ve sarayları bulunan hububat, meyve, pamuk üretimi ve dokuma sanayi olan bayındır merkezlerdi. Türklerin Anadolu'ya hakim olmalarından sonra buradaki kentlerin Türkleşmesi üç şekilde olmuştur. Eski kentlerin gelişerek yeni bir yapısının ortaya çıkması, yeni kentlerin kurulması veya kendiliğinden oluşmaları, göçebelerin kentlere yerleşmeleri. Türklerin Anadolu'yu almalarından önce buralarda bulunan kentlerin birer Türk kenti haline dönüşmelerinin en çarpıcı şekli, bu kentler yakınında Türkler tarafından kurulan küçük yerleşme birimlerinin giderek ekonomik ve politik etkilerini artırmaları sonucunda buraların Türkleşmesidir. Bu arada özellikle Horasan erenleri ismini alan gazilerin ve abdalların bu kentlerin Türkleşmesindeki kolonizatör rollerinin önemini unutmamak gerekir. Diğer taraftan göçebe halinde yaşayan Türk boylarının kentlere yerleşmeleri buraların Türkleşmelerine yardımcı olmuştur. Bu yerleşme özellikle kent merkezine olmaktan çok kent surlarının dışında yoğunlaşmaktaydı. Türkler Anadolu'daki kentleri nasıl etkilemişlerdir? Sıra sizde 8. Anadolu Türk kentlerindeki mekansal yapı şu şekilde gelişme göstermiştir. Selçuklular döneminde yeniden kurulan kentler olduğu gibi, parantez içinde Beykent, eskiden kurulan kentlerin imarı da yapılmıştır. Parantez içinde Aksaray ve Alanya, kentlerinin yeniden imarı sırasında öncelik saray, medrese, cami ve hamam inşasına verilmiştir. Gerçekten de Alaaddin Keykubat'ın Beykent'te Cuma Camisi ile hamamlar yaptırması bu öncülüğe bir örnek sayılabilir. Selçuklu sultanlarının özellikle yeni kurulan kentlerin gelişmelerini sağlamak için mecburi iskan yanında buralarda oturanlara tanıdıkları vergi muafiyeti ve vakıf tesislerini belirlemekte fayda vardır. Tesis edilen vakıflar yoluyla kentin bütününü ilgilendiren hizmetleri verecek okul, kitaplık, cami, hastane, han, çeşme ve benzeri yerler yaptırarak bu gelişme hızlandırılmıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. yüzyıl başında 19. yüzyıla kadar ki dönemde toplumun statik yapısı dolayısıyla kentlerin mekansal yapılarında oldukça statik bir manzara gösterir. Gerçekten de 14. 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş dönemlerine paralel olarak yeni mahalleler kurulması yoluyla hızla genişleyen kent mekanları 17. yüzyıl başında ulaştığı sınırları 19. yüzyıl sonlarına kadar korumuştur. 19. yüzyıl sonunda ise Anadolu'daki kentlerin mekansal yapısındaki gelişme daha çok demiryolu, yeni ticaret merkezlerinin kurulması, idari merkez olma, askeri kışla gibi yeni çekim noktaları sebebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun da ötesinde Türk kenti artık batılılaşma sürecine girdiğinden çok büyük değişiklikler göstermeye başlamıştır. Bu değişiklikler eski Türk kentlerinde yaşayan halkın siyasal düşüncesinden davranış ve düşünce biçimine kadar kendini göstermiş, batılılaşma gayretlerini kentin mekanlarında, üslubun farklılaşmasında ve yeni malzeme ve tekniklerin kullanılmasında da görmek mümkün olmuştur. Bu yaklaşıma uygun olarak Osmanlı Devleti'nin başkenti olması açısından da büyük önem taşıyan iç ve dış etkenlerle batılılaşma sürecine özellikle maruz kalan İstanbul kenti, bu türden kalıcı etkilerin yerleştiği bir kent olarak birinci derecede önem arz etmiştir. Ancak kent mekanları açısından baktığımızda İstanbul kentindeki hızlı değişme sürecinin Anadolu kentlerinden oldukça farklı olduğunu görmek mümkündür. Hatta Ankara'da ve genellikle diğer Anadolu kentlerindeki kent mekanlarının belirgin bir değişme geçirmediğini, mekansal yapıdaki değişme ve gelişmenin sadece yeni ticaret merkezlerinin kurulmasında, idari merkez ve askeri kışlaların oluşturulmasında ortaya çıktığı gözlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'de kentleşme. Osmanlı İmparatorluğu büyük bir başkente sahipti ve Anadolu'nun kentli nüfusunun %40'ı burada yaşıyordu. 17. 18. yüzyılda Anadolu'da kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı %8 ila 9 civarındayken 19. yüzyılda bu oran %25'e yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla birlikte kentleşme olgusunun yeni siyasi ve idari yapılanmaya uygun bir şekil kazandığı görülmektedir. Gerçekten de Ankara'nın başkent ilan edilmesi, Anadolu'nun değişik kentlerinde çeşitli sanayi tesislerinin kurulması, idari bölümlenmenin yeniden düzenlenmesi, ulaşımla ilgili yeni yatırımlar kentleşmeyi etkileyen önemli faktörlerdir. Ülkemizdeki kentleşme ile ilgili olarak Devlet İstatistik Enstitüsü iki farklı değerlendirme yapmaktadır. Birinci ölçüt, idari bölünmeyi esas alarak il ve ilçe merkezlerini kent kent olarak kabul etmektedir. İkinci ölçüt ise 10 bin nüfusun üzerindeki yerleşim alanlarını kent kent şeklinde nitelemektedir. Genellikle tercih edilen ölçüt, belirli bir nüfus miktarının esas alındığı ikinci ölçüttür. Diğer taraftan nüfus ölçütünün esas alınmasının üstün bir tarafı zaman içerisinde nüfus miktarını değiştirme kolaylığıdır. Nitekim günümüzde Devlet Planlama Teşkilatı nüfusun 10 bin değil de 20 bin olmasını esas alarak kent kent tanımına gitmektedir. Ülkemizde kentleşmeyi etkileyen önemli faktör de kırdan kente olan göçtür. Göçün kentleşmeyi hangi oranda etkilediğini görebilmek için kırsal nüfusun, kentlerde yaşayan nüfusun ve genel nüfusun artış oranları yanında birbiriyle karşılaştırılmasına bakmak yeterli olacaktır. Diğer taraftan kırdan şehre olan göçün hızı ve yönü kentlerin teker teker analizleri sonucunda daha açık bir şekilde görülür. Yapılan bir araştırmada 1950-1990 arasında nüfusu en hızlı artan 10 kentler sırasıyla Batman, Antalya, Tunceli, Kırıkkale, Mersin, Van, Hakkari, Bingöl, Denizli ve Ankara'dır. Aynı dönemde 73 il merkezinde nüfusu en az artış gösteren 10 kent ise sırasıyla Mardin, Kırklareli, Afyon, Çankırı, Zonguldak, Muğla, Edirne, Bayburt, Bitlis ve Rize'dir. Yine aynı dönemde sadece 26 kentin nüfus artış hızı Türkiye kentleşme ortalamasını aşmıştır. Bu değerlendirmeler bize göstermektedir ki Türkiye'de kentleşme hızı kentler arasında çok farklılıklar göstermektedir. Türkiye kalkınmakta olan bir ülkedir. Bu nedenle kentleşme özellikleri gelişmiş ülkelerden farklıdır. Türkiye'nin sanayileşmesi ve teknoloji yenilikleri geç alması bu farklılığın en büyük sebebidir. Bunun sonucudur ki ülkemizin kentleşme düzeyi gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşüktür. 6. 5 yıllık kalkınma planının uygulandığı yılların sonlarına doğru yani 1995 yılında 60.5 milyon kişi olan toplam nüfusun 2000 yılında 65.3 milyon olacağı ve nüfus artış hızının da aynı yıllar itibariyle %1.57'den 1.50'ye düşeceği kabul edilmektedir. Bu demografik gelişmelere paralel olarak 2000 yılı itibariyle nüfus 20 bin üzerindeki 309 kentte toplam 43.3 milyon kişi yaşamaktadır. Yine buralardan hareketle 2000 yılında Türkiye'nin toplam nüfusunun %66'sının kentlerde yaşayacağı ve kentleşme hızının da %5.8 olacağı söylenebilir. Diğer taraftan aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 2000 yılında toplam nüfusu içerisinde değişik nüfuslu kentlerin paylarını görmemiz mümkündür. Nüfus miktarı 20 bin, 50 bin, toplam nüfus içerisindeki yüzdesi 12. 50 bin, 100 bin nüfus miktarı, toplam nüfus içerisindeki yüzdesi 13. 100 bin, 500 bin nüfus miktarı, toplam nüfus içerisindeki yüzdesi 23. 500 bin, 1 milyon nüfus miktarı, toplam nüfus içerisindeki yüzdesi 10. 1 milyon üzeri nüfus miktarı, toplam nüfus içerisindeki yüzdesi 42. Ayrıca nüfusu 100 bini aşan kentlerin kentlili nüfustan aldıkları payında yıllar itibariyle arttığı bir gerçektir. 1950 yılında 100 bin nüfuslu kentlerin kentli nüfustan aldıkları pay 43.8. 1960 yılında nüfuslu kentlerin kentli nüfustan aldıkları pay 45.3. 1970 yılında 58.5, 1980 yılında nüfuslu kentlerin kentli nüfustan aldıkları pay 63.3, 1990 yılında nüfuslu kentlerin kentli nüfustan aldıkları pay 64.9, 1997 yılında nüfuslu kentlerin kentli nüfustan aldıkları pay 76.4, 2000 yılında nüfuslu kentlerin kentli nüfustan aldıkları pay 70.5. Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi 1950 yılında hız kazanan kentleşme nüfusun büyük kentlerde yığılmasının başlıca sebebidir. Bu sonuç nüfusun kentler arasında dengeli şekilde dağılmasına engel olmuştur. Bu da kentlerde önemli sayılacak sosyal ve ekonomik yapı değişikliğiyle ilgili sorunlara yol açtığı gibi kentlerle ilgili büyük yatırımları gerektirmiştir. Diğer taraftan ülkemizdeki kentleşme süreci gelişmiş ülkelerin aksine kent kent yoksulluğunun kır yoksulluğuna tercih edildiği bir göç olgusu olarak şekillenmiştir. 2001 yılının başında toplam nüfusun %23'ü İstanbul'da olmak üzere, kentli nüfusun %44'ü nüfusu 1 milyonu aşan kentlerde yaşamaktadır. Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Mersin gibi büyük kentlere göç ve hızlı kentleşme eğilimi, sağlık, içme suyu, kanalizasyon, konut, ulaşım gibi altyapı ihtiyaçlarının ve çevre kirliliğinin artmasına yol açmıştır. Bunun doğal sonucu olarak büyük kentlerdeki yönetimler önemli mali kaynak ihtiyacı içerisine girmişlerdir. Türkiye'de kentleşme ve sanayileşme. Türkiye'deki kentleşmenin sanayileşmeden çok büyük oranda etkilendiği bir gerçektir. Ancak kentleşme sanayileşme ile orantılı bir şekilde gelişmemiştir. Bunun doğal sonucu olarak sanayileşmenin getirdiği yeni sorunlar ve ihtiyaçlar kentleşmeyi olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan kentleşmenin sanayileşmeden daha hızlı bir oranda gerçekleşmesi adeta bu olumsuzlukların katlanmasına yol açmıştır. Ülkemizde sanayileşmeye kentleşme ikilisinin olumsuz sonuçlarını giderebilmek ve sanayinin belirli bir düzen içerisinde gelişmesini sağlayabilmek amacıyla organize sanayi bölgesi OSB uygulanmasına ağırlık verilmiştir. Türkiye genelinde mevcut 43 OSB'nin organize sanayi bölgesinin 10'u Ege, 9'u İç Anadolu, 6'sı Marmara, 6'sı Karadeniz, 5'i Akdeniz, 4'ü Güney Doğu Anadolu ve 3'ü Doğu Anadolu bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Bunlara ilave olarak etüt, proje kamulaştırma ve inşaat aşamasında olan organize sanayi bölgelerinin 46'sı Marmara, 36'sı Ege, 18'i Akdeniz, 31'i İç Anadolu, 37'si Karadeniz, 18'i Doğu Anadolu ve 6'sı Güney Doğu Anadolu bölgelerindedir. Özellikle kurulma aşamasındaki bu yeni organize sanayi bölgelerin kentleşmeyi etkilemesi göz önüne alınmak suretiyle gelişme ve nüfus tutma özelliğine sahip orta büyüklükteki kentlere yönlendirilmelerinin yerinde olacağı düşüncesindeyiz. Organize sanayi bölgelerinin kentleşmeyi düzenleyici yöndeki etkisinin sürdürülebilmesi için aynı zamanda küçük sanayi sitesi ve orta boy işletmelerin yer alacağı örnek sanayi sitesi uygulamasının yaygınlaştırılmasında fayda vardır. Bu uygulama giderek yeni sanayi merkezlerinin ortaya çıkmasına sebep olacağı gibi yaratacağı istihdamın kentleşmeye etkisi de konut, altyapı ve diğer sosyal politikalar vasıtasıyla olumlu hale getirilebilir. Kentleşmenin önemli bir sebebi göç olmasına rağmen göçü hızlandıran etkenleri sırasıyla tarım tekniklerinin gelişmesi, kentlerdeki hizmet sektörünün çekiciliği, ulaşımda sağlanan yenilikler, tarımda verimin düşüklüğü gibi genel sebepler olabilir. Ancak terör de göçün özel bir sebebi olabilmektedir. Nitekim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1990 sonrasında terör sebebiyle kırsal kesimlerden kentlere ve özellikle Adıyaman, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa gibi bölge merkezlerine doğru yaşanan toplu göçler kent nüfuslarında önemli artışlara sebep olmuştur. Bu bölge içi göçler mevcut nüfusu barındırmakta yetersiz olan kentleri işsizlik, konut, eğitim, sağlık, altyapı, suç ve suçluların artışı gibi sosyoekonomik sorunlara çözüm arayışıyla karşı karşıya bırakmıştır.